Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 24 Eylül 2021 günlerden Cuma, bir haftayı daha tamamlıyoruz, bir haftayı daha bitiriyoruz. BM Genel Kurul görüşmeleri, liderlerin, üst düzey liderlerin hitaplarıyla dolu bir haftaydı. Bu hafta hala da devam ediyor bu arada. Ay sonunda bitecek ama tabii Biden başta olmak üzere önde gelen pek çok lider de konuşmasını yaptı. Uluslararası başlıklar var, size aktaracağım. Bugün Covid notlarım var, her zaman olduğu gibi. 230,5 milyon dünya çapında vakaların sayısı 4.8 milyon civarında can kaybı var. Amerika'dan başlıklarım var. Dediğim gibi küresel başlıklar var. Biden yönetiminin ilan ettiği AUKUS ittifakı Fransa'nın Avustralya ile denizaltı anlaşmasına mal olmuştu. Tazminatı çıkartacak Fransızlar, öyle gözüküyor. Afganistan'dan haberler var. Taliban uzuv kesme cezalarını uygulamaya devam edeceğini, zaten İslam emirliği böyle bir rejim kuracaklarını söylüyorlar. Taliban aynı zamanda Rusya ve Türkiye'den yardımlar bekliyor. Üst düzey projeler, ilişkiler kurma peşinde olduğu anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döndü kendisi BM Genel Kurulu temaslarının ardından. Bugün Cuma namazı çıkışı enteresan açıklamaları var. Hem Amerika ile ilişkiler hem de 29 Eylül'de Rusya'da Soçi'ye gidip bir günübirlik Vladimir Putin'le görüşmesi üzerine yaptığı değerlendirmeler. Amerika ziyaretinden çok da memnun kalmamış gibi gözüküyor Cumhurbaşkanı, açıkçası Biden yönetiminden. Rusya'dan da özellikle Suriye konusunda beklentileri olduğu anlaşılıyor yaptığı değerlendirmelerden. Avrupa'dan da başlıklarım olacak, size aktarmaya çalışacağım. Birkaç not çıkarttım. Tabii Almanya seçimleri, oraya kilitlendik. En azından son iki gün kaldı. Almanya'da 26 Eylül Pazar günü genel seçimler düzenlenecek. Merkel artık 16 sene sonra başbakanlığa veda ediyor. Siyasete de veda ediyor. Yerini kim alacak ve Avrupa Birliği'nin en önemli ülkesi Almanya bundan sonraki siyaseti nasıl biçimlenecek? Sosyal demokrat lider Olaf Scholz ipi göğüsleyecekmiş gibi gözüküyor. Hristiyan demokratlarla mı yoksa yeşillerle mi koalisyon kurulacak? Türkiye açısından çok önemli çünkü Avrupa Birliği'nin en büyük gücü olarak Almanya ile Türkiye ilişkileri her zaman çok belirleyici olmuştur. Yine bugün Almanya'ya bağlanacağız. Gazeteci yazar Osman Çutsa'yla konuşacağız. Hem Almanya'daki anketler ve son durumu alacağız. Hem de Türkiye ilişkileri neye benzer ona bakacağız. Pek çok başlık var aktaracağım size. Orta Doğu'dan BM Genel Kurulu vesilesiyle Ürdün ve Suriye arasındaki yakınlaşmanın devam ettiği ifade edilebilir. İran'ın nükleer anlaşmasıyla ilgili yine başlıklar var. Aktaracağım size. Amerikan yönetimi Viyana görüşmelerinden çok da umutlu gözükmüyor. İran'ın da çağrıları var bu bağlamda. Bunları aktaracağım. Tunus'tan Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararlarla ilgili, ki darbe olarak nitelendirilmişti, İhvan yönetimini sınırlayıcı hamlelere girişmişti. Oradan başlıklar var. Latin Amerika'dan başlıklar var. Vaktim el verdiğince dünya başlıklarını size aktarmaya çalışacağım efendim. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linki var, onu da paylaştım az önce. Oradan da bizi izleyebilirsiniz. Hatta izlerseniz, like ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, özetleri geçmeye çalıştım. Covid notlarımda bugün çok fazla bir şey yok. Daha çok BM Genel Kurulu ve uluslararası küresel politikalar, ama yine de birkaçını aktarmak istiyorum aldığım notların. 230,5 milyon vakaların sayısı, can kaybı 4.8 milyon dünya çapında. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Cenevre'de basın toplantısı yaptı. Daha ziyade Lübnan ve Afganistan'daki sağlık meselesine bu sefer pandemi koşullarında atıf yapmış gözüküyor. Halk sağlığının büyük risk altında olduğunu iki ülkede söyledi. Lübnan'da malum müthiş bir ekonomik ve siyasi kriz var. Necip Mikati hükümeti başa geçti. IMF ile de görüşüyorlar şimdi ama pandemi yüzünden hastanelerdeki durum, ilaç meselesi çok vahim boyutlarda. Afganistan malum Taliban iktidarıyla birlikte büyük bir yardım ihtiyacı var. Amerika'da yine aynı şekilde günlük böyle 100 binler civarında, 130 binler civarında vaka sayıları var ama Amerika'da aşı da var, onu belirtmek gerekiyor. Hindistan'da 31.382 yine 24 saatlik vaka sayısı açıkladılar. Avrupa İlaç Ajansı'nın bu arada Türkiye'deki bu bebek aşılama gündemiyle de uyumlu bir başlığı var. 5 ila 11 yaş arası çocuklarla ilgili COVID-19 aşılarının verilerini inceleyecek, bu konuda çalışmalar yapılıyordu. Pfizer-BioNTech şirketi Ekim ayında, Moderna şirkette Kasım ayında elindeki verileri sunacakmış. İlk çalışmaları yaptılar çünkü. Rusya yine 21.300 civarında, gerçi asemptomik vakaların sayısı da az buz değil Rusya'da ama yüksek çıkıyor. İsrail'de aşı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenler ders veremeyecekler, ücret de alamayacaklar. Dolayısıyla böyle başlıklar var. Türkiye'de 27.844 yeni vaka açıklandı. 217 de can kaybı açıklandı. Çok yüksek seyrediyor vaka sayıları da. Can kaybı sayısı da artık buraya oturdu, yani 200'lerin üzeri maalesef her gün insanımız hayatını yitiriyor. Dolayısıyla aşı çağrıları yapılıyor ama İzmir'de Ege Üniversitesi Fakültesi öğretim üyesi Profesör Zafer Kurugöl'ün açıklaması herkesi şok etti tabii. Ve bir bebeğe yanlışlıkla Covid aşısı vurulduğunu söyledi. Yani Covid aşısı vurulmasının ötesinde yanlışlıkla vurulmuş olması gerçekten büyük bir skandal. Ki bir yan etki gözükmedi, bir şey olmadı dedi ama tabii insanlar bebeklerini kızamık aşısı olmaya yolluyorlar. Sonra bir anda yanlışlıkla Covid aşısı vuruluyor. Bu inanılır gibi değil. Soruşturma başlatılmış hemen, öyle anlaşılıyor Sağlık Bakanlığı tarafından. Zaten Ege Üniversitesi'nde olmuyor. Ben dün ilk haberler öyle gelmişti. Düzeltmeyi de ben de yapayım. İzmir'de oluyor ama çocuk, bebek Ege Üniversitesi'ne getiriliyor. Daha ziyade aile hekimliğinden kaynaklanan bir şey olduğu iddiaları var ama soruşturma sonucu da herhalde ortaya çıkacak bütün bunlar. Evet, küresel gündeme gelelim. İlgimi çeken korona dünyasında Çin'le ilgili bir haber. Çin'de bir gayrimenkul krizinden bahsediliyor. 90 milyondan fazla insanı barındıracak kadar boş mülk varmış Çin'de efendim. Çin'in gayrimenkul geliştirme devi bir şirket var. Evergrande şirketi, işte onun iflas edeceğine dair haberler ortalığı sarmış. Ama ellerinde o kadar çok mülk var ki Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık gibi ülkelerin tüm nüfuslarına yetecek kadar, tabii 90 milyondan fazla yetmez herhalde ama biraz abartılı olmuş. Ciddi bir enteresan bir durum ama bu arada da konut boşluğu var, dolayısıyla bu piyasada da bir sıkıntıya işaret ediyor diyorlar. Türkiye'de tabii barınma hakkı için öğrenciler, kiralar çok yükseldi, hepimizin en büyük derdi. Düşünürken bir anda insanı cezbeden bir başlık oluyor. Böyle 90 milyondan fazla boş ev Çin'de enteresan bir başlık teşkil ediyor. Çin Merkez Bankası bu arada kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasaklama kararı almış. Resmi para birimi olmadığını, dolaşımda olmaması gerektiğini söylemişler ve bir düşüş hem Bitcoin'de hem Ethereum'da %4,5 ila 6'lık bir düşüş yaşanmış. Aktarmış olayım sizlere. Şimdi Amerika'dan başlıklarım var. Amerika'da Trump yönetimi 6 Ocak'ta Trump başkanlık yarışını, seçimini kaybettiğini kabul etmemişti. Kitlesini kongre önünde toplamıştı ve kongre baskını Amerikan tarihine geçmişti. Şimdi bununla ilgili Temsilciler Meclisi Komitesi Trump yönetiminin üst düzeyinden 4 ismi ifade vermeye çağırmış. Eski danışmanı Steve Bannon da var bunun içerisinde. Özel kalem müdürü Trump'ın Mark Meadows da bulunuyor. Bunlar 14-15 Ekim'de ifade verecekler. Ama Amerika'nın asıl büyük sıkıntısı Biden yönetiminin Meksika sınırındaki feci sığınmacı manzaraları. Haiti'de depremler, kasırgalar Haiti'yi vurmuştu ve oradan yaklaşık 12 bin ila 16 bin, kimisi 12 bin, kimisi 16 bin diyor. Bir kısmında uçaklarla geri gönderdi Amerikan yönetimi ama işte orada Del Rio kasabası ki nüfusu da onların 35 bin, yani nüfuslarının yarısı kadar bir anda göçmen alıyorlar. Oraya gelen insanların Texas kovboyları misali at sırtında sanki sığırmış gibi sürüldüğü manzaralar Amerika'yı salladı bir parça. Büyük tartışmalar koptu. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki bu at sırtında onları kontrol altına alma meselesinin yasaklandığını söyledi. Açıklama yapmak durumunda kaldı. Böyle göçmenlere bu tarz muamele yapılamayacağını söyledi. Bu arada ama Amerika'nın Haiti özel temsilcisi var, Daniel Foote. O istifa etti bu gayri insani muamele nedeniyle. Bir de Biden yönetiminin Guantanamo üssüne bu göçmenlerin bir kısmını gönderme planı yaptığı İç Güvenlik Bakanlığı kaynaklı bir sızıntı ortaya çıktı. Bu bir iddia tabii, yalanladılar. Böyle bir şey yok hiçbir zaman. Guantanamo'daki meşhur esir kampıyla tanınıyor biliyorsunuz. Irak Savaşı ve Afganistan müdahaleleriyle gündeme gelen. Ama kriz büyük. Texas valisi olağanüstü hal ilan etmişti. Şimdi kaçakçılık karşıtı yasalar çıkartıyor. Bu arada tabii Amerika'nın tarım sektörü, tarımdaki emek gücünde bu göçmenler çok önemli rol oynuyorlar. Dolayısıyla da bir de göçmenlerin sömürüsü de var tabii ki. Onu da belirtmek gerekiyor. Tarımdaki emek sıkıntısı yaşanabileceği söyleniyor bu göçmenlerle ilgili ikilemler yüzünden. Anketler Joe Biden için çok parlak değil. Pek çok anket yapılmış. Afganistan'dan tahliye fiyaskosu, IŞİD saldırıları sırasında o Kabil'de 13 Amerikan askerinin ölümü, kasırgalar, pandemi vesaire derken bayağı bir düşüş gerçekleşmiş. %50'nin altına, %40'lara doğru ilk defa yeni Ocak ayında yemin ederek görevine başlamıştı. Seçimlerin hep böyle kararsız ve kilit eyaleti denilen Iowa'da da %31'lere inmiş Biden'ın onay oranı. En son tabii bütün bunlara Haiti'den bu göçmen dalgasının etkide bulunduğu belirtiliyor. Ki Biden aslında Amerika içerisinde biraz sosyal demokrat bir tavır almış. Yeni altyapı paketleri, sosyal güvenlik paketleri falan çıkartmıştı. Ona rağmen bir düşüş olduğu söyleniyor. Bu arada oğlu meşhur Hunter Biden skandallarıyla tanıyoruz. Laptopunu Kasım 22'de seçim öncesinde laptopunu tamire verip sonra bırakıp gitmiş. Oradan sızan e-postalar, Ukrayna ve Çin'le nahoş münasebetleri, cebini doldurma amaçlı münasebetlerine konu olmuştu. Ama tabii Trump varken Amerikan liberal medyası Biden ve oğluyla pek fazla uğraşmak istemedi. Ana akım değil ama muhalifler çok yazıp çizdiler Hunter Biden'la ilgili iddiaları. Şimdi bir de iki başlık üzerinden yeni e-postalar ortaya serilmiş efendim. Kendisiyle iş yapanlar hem Libya'da, Libya'nın mal varlıkları dondurulmuştu. Kaddafi'nin devrilmesi sürecinde onları yeniden dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması, hem de Çin'e üst düzey erişim bağlamında Hunter Biden komisyonlar isteyerek bir takım iş insanlarıyla yazışmalar yapmış. O yazışmalar açıklanmış. Suudi iş insanının Amerika'daki Demokrat Parti'deki uzantısı bir isim de var. Sam Jawahiri. Onunla yazışmaları özellikle belirtiliyor. Her yere erişimi var. Biraz problemli bir çocuk olduğu anlaşılıyor. Genç diyelim, genç insan. Biden'a da başarısı olmaya devam ediyor. Libya fonlarındaki yüz milyarlarca doları cebine indirmeye çalıştığına dair e-postalar var bu arada. Evet, şimdi uluslararası küresel duruma bakalım. Biden yönetimi geçen hafta Avustralya, Britanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri arasında AUKUS savunma ittifakını, savunma paktını açıklamıştı. Tabii bu pakt yüzünden Avustralya'nın nükleer denizaltı sahibi kılınması ama bunun Britanya ve Amerika tarafından yapılması 18 aylık incelemenin ardından daha önce 2016'da Avustralya'dan denizaltı ihalesi almış Fransa'nın ise ekarte edilmesi söz konusu olmuştu. Büyük fırtına koptu Paris'te. Sırtımızdan bıçaklandı dedi Macron yönetimi yetkilileri, Dışişleri Bakanı Le Drian başta olmak üzere ama sonuçta Macron Biden'la telefonda konuşunca teskin oldu Fransa ve büyükelçisini yeniden Amerika'ya yollamaya karar verdi. Ama Avustralya'ya yollamıyorlar. Le Figaro gazetesi birkaç hafta içerisinde faturanın Avustralya'nın önüne konulacağını yazmış. Naval Group yapacaktı Avustralya'nın nükleer olmayan denizaltılarını. O yöneticisi Pierre-Éric Pommelet açıklama yapmış Le Figaro'ya. Hiç haberimiz olmadı diyor. Bize kimse bir şey söylemedi diyor. Şirketin bir suçu yok. Şok içindeydik. Sürpriz oldu bu AUKUS anlaşması. Denizaltı ihalesinin çöpe gitmesi. Avustralya bize bilgi vermedi. Hem de bir de mektup yollamışlar Fransa Savunma Bakanlığı aracılığıyla. Mükemmel iş yapıyorsunuz diye Avustralya hükümeti yollamış. Çok acayip. Avustralya donanması yollamış. Böyle bir rezalet. Tabii Fransa Amerika'dan ve Britanya'dan ve Avustralya'dan da kazık yemiş oldu ama üzerinde çok da duramıyor. Mistral gemileriyle de Rusya'ya kazık atmışlardı vaktiyle. 2018'de teslim etmemişlerdi Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya söz verdikleri gemileri. Şimdi bir de İsveç Savunma Bakanı'yla Fransız Savunma Bakanı Florence Parly, Peter Hultqvist'le İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist görüşmüşler ve Rusya ve Çin'in meydan okumaları karşısında savunma işbirliğini derinleştirme kararı almışlar efendim. Böyle AUKUS'ta bir şey yapamıyorlar. Böyle şeyler yapıyorlar. Bugün bir deklarasyona imza koyacaklarmış kendileri. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de BM Genel Kurulu için ve ayrıca Biden'ın resmi davetiyle Amerika'ya gitti. İşte o davet sırasında Biden yönetiminin AUKUS paktına destek vermiş. Hindistan aynı zamanda Amerika'nın Asya'da oluşturduğu dörtlü Quad diye andığımız grubun bir parçası ve Hint-Pasifik diye andığı bölgede önemli bir ülke Amerika Birleşik Devletleri için. Avustralya Başbakanı Scott Morrison bunu dile getirmiş. Modi bana dörtlü güvenlik diyaloğunun aynı zamanda AUKUS'un bu dörtlü güvenlik diyaloğunun tamamlayıcısı olacağını söyledi diye pakta destek verdiğini iletmiş efendim. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da temaslarda bulundu bir haftaya yakın süreyle ama Joe Biden'la görüşmesi yoktu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Anthony Blinken'la bir araya geldi. Güvenlik, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsüyle buluştu ama Cumhurbaşkanı'nın zaten açıklanmamıştı da programda. Bilemiyoruz nedenini. Cumhurbaşkanı Türk evinde bir gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Türkiye'nin Afganistan'daki rolü ve stratejisi sorulduğunda Amerika'dan hesap sormuş Cumhurbaşkanı. 20 yıl önce neden girdiler? İşte bunca mülteci nereye gidecek diye Cumhurbaşkanı sormuş. Orada da maliyeti var diyor, bedeli var yani, sanki hani birileri öderse hani olur gibi anlıyorum ben burada. Biz kardeşlik yapıyoruz demiş Cumhurbaşkanı. Aynı şeyi Suriye'de yaptık. Hakikaten inanılır gibi değil. Irak'ta oldu aynı şey demiş. 5 milyon Türkiye'de kaldı. Bedelini ödemesi gereken Amerika. Amerika'dan para mı istiyor Cumhurbaşkanı? Tam anlayamadım açıkçası burada. Ama Taliban'la eğer kuşatıcı, kapsayıcı hükümet kurarsa Taliban'la anlaşmaktan bahsediyor. Maalesef henüz oluşmadı demiş. Bir kitap da yazmıştı Cumhurbaşkanı. Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı. BM Güvenlik Konseyi'nde reform istiyor. Onu sormuşlar. Yani bunu devam ettireceklerini söylemiş. Yalnız tabii mesela Rusya gibi ülkeler buna karşı çıkıyorlar. Veto mekanizmasının kalması gerektiğinin altını çizdi Putin daha önce. Rusya lideri, onu belirtmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı bunun devrimci bir öneri getirdiniz diye sorduklarında buna uğraşacağız, yol haritası var diye vurgu yapmış. Türk-Amerikan ilişkilerinde durum pek parlak tablo çizmemiş. Türk evindeki açıklamasında S-400 konusunu bahane edip F-35'leri Amerika'nın vermediğinden şikayet etmiş. Bunu düzeltmesi lazım demiş. S-400 işte bitmiştir diye vurgulamış. İki NATO üyesinin gidişatının çok da hayra alamet olmadığını söylemiş. Biden'la da iyi başladık diyemem vurgusu yapmış. Evet, başka vurgular da var. Özellikle İdlib meselesi, 29 Eylül'de Vladimir Putin'le Soçi'de günübirlik ziyaretinde görüşecekler. Baş başa heyetler arası görüşme yokmuş, baş başa görüşler olacak. Bir yanlış görmedik, ticari ilişkiler de iyi gibi vurgular yapmış. Almanya'yı da sormuşlar, işte Merkel'le uyumlu bir çalışma süreci olduğunu dile getirmiş kendisi. Şimdi bugün yaptığı, bugün artık Türkiye'ye döndü Cumhurbaşkanı. Bu demin aktardıklarımı Türkiye'de yapmıştı açıklamaları. Bugün ise Amerika'ya çok daha sert çıkmış. Cuma namazı çıkışında. İki NATO üyesi ülke olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız lazım. Terör örgütlerine beklenenin çok çok ötesinde destek veriyor Amerika diye şikayet etmiş. Hatta diyor ki ben şu ana kadar diyor Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım. Ne demek istemiş tam anlayamadım. Her gidişimde görüştüler benimle mi demek istemiş bilemedim. Velhasıl biraz da bir Suriye'deki PYD, YPG meselesi var. Yüklü miktarda silah, araç gereç destekleri veriyor Amerika diye şikayet etmiş. Putin'e dair beklentilerinin soru üzerine çok daha farklı diye vurgulamış. Bunu da enteresan bir biçimde. Zira Suriye'deki rejim maalesef burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor demiş. Nereyi kastediyor tam anlayamadım ben çünkü İdlib'de Suriye yönetiminin kontrolü yok. Cihatçı grupların hatta Heyet Tahrir-i Şam diye Türkiye'nin terör örgütleri listesinde bir de grup var. Soçi mutabakatıyla Türkiye onları ekarte etmesi gerekiyor. Dolayısıyla tehdit kimden geliyor onu tam anlayamadım. Ya da Suriye yönetiminin Vladimir Putin'in ifade ettiği gibi geçen hafta Esad'ı Moskova'da ağırlarken kendi toprakları üzerinde egemenlik haklarını, yabancı güçlerin çıkması düşünülürse kim kimi nereden tehdit ediyor ben anlayamadım ama güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor demiş. Putin'den dost ülke olarak daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum demiş. Yani İdlib'de Türkiye ile birlikte Suriye hükümetine karşı Rusya'nın mücadele etmesini bekliyor Cumhurbaşkanı. Kafam biraz karıştı açıkçası. Ama demiş Amerika'da Suriye ile şu anda pek ilintili değil. Olması mı gerekiyor? Onu da anlamadım. İran var, Rusya var, biz varız. Barış havzasına dönüştüreceğiz. Barış havzasına dönüştürmek için Suriye'nin toprak bütünü ve egemenliğinin full sağlanması gerektiğini sürekli olarak İran'da, Rusya'da, Suriye yönetimi de ifade ediyorlar. Aramızda görüşeceğiz, paylaşacağız. Paylaşmamız, görüşmemiz gereken şartlar, nasıl yaparız bunu diye de bir vurgusu var. Amerika'dan biraz hayal kırıklığı, Rusya'dan beklentiler olduğunu anlıyorum ben bu konuşmadan ama o beklentiler tabii hangi çerçevede nasıl evrilecek bunları göreceğiz. Evet, BM Genel Kurulu sırasında Avrupa Birliği Dış Politika Şefi'nin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi var. Pek çok başlığı ele almışlar. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra Doğu Akdeniz, Afganistan kritik konular konuşulmuş. Artık onlar geçti zaten. Afganistan'dan başlıklar Taliban'ın kıdemli infazcısı. Kurucularından hem de Molla Nureddin Turabi. Aynı zamanda BM'nin yaptırım listesinde, kara listesinde yer alıyor kendisi. Bu fazileti yayma kötülükleri önleme bakanlığının da başına getirildi. İnfazların bitmeyeceğini Afganistan'da, uzun kesmelerin bitmeyeceğini açıkça dile getirdi. Ancak halk önünde yapmayacağız. Yani gizlice insanların kollarını, bacaklarını kesecekler. Neden? Çünkü İslam yasası, şeriat yasası öyle bir yanlış yaptığınız zaman kolunuzu, bacağınızı kesiyorlar. O da onu dile getirmiş. İslam'a uyacağız, kanunlarımızı da biz yapmayacağız, Kur'an'a göre yapacağız diye açıkça dile getirmiş. Gelecek yıl anayasa taslağı hazırlamak için komisyon kurmayı planlıyorlarmış, bunu dile getirmiş. Bir de bazı ülkelerle ticari ilişkileri geliştirmek, büyük projeler başlatılabilir diye de vurgu yapmış. Bunu sonuncuları aktaran Taliban'dan Dışişleri Bakanı geçici konumunda Emirhan Muttaki yapmış. Burada tabii dikkat çeken bir başka açıklama Kültür Haberleşme Bakanı Zabihullah Mücahit. O da Rusya'ya BM yaptırımlarının kaldırılması için arabuluculuk çağrısı yapmış. Biraz sanki Rusya'dan ricacılar gibi bir durum var. Barışçı yollarla istikrarın sağlanması, ülkemizin yeniden inşa sürecine katkı sunmasını rica ediyoruz demiş Rusya'nın. Öyle bir enteresan bir manzara var. Rusya ekonomi konusunda özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda Türkiye'de eğitim alanında laik eğitim sistemini mi bekliyor Türkiye'nin? Anlayamadım. Türkiye eğitim alanında ne gibi katkıda bulunabilir Afganistan, Taliban Afganistan'a onu çözemiyorum doğrusu ama hakikaten Rusya'nın uyuşturucu ticaretinin son bulması meselelerinde yardımcı olabileceği vurgusu var. Afganistan'da hakikaten çok büyük bir afyon ekimi var. Hatta Taliban bunlardan çok faydalandı afyon ekibinden. Yani içeride bu işi kullandırtmayıp dünyaya daha çok ihraç etmeyi tercih ediyorlar. Bu da tabii Rusya gibi ülkelerinde mutsuz olduğu bir mesele. Şimdi bu çerçevede Moskova'dan, Rusya dışlarından bir kaynak, bir Taliban heyetinin Moskova'ya olası ziyaretine ele aldıklarını dile getirmiş ama henüz detaylı bir durum, Peskov'a sorduklarında detaylara henüz karar verilmediğini, son halini görmemiz lazım. Pek kapsayıcı bir hükümet kurmadılar açıkçası. Böyle bir yanıt vermiş efendim. Pakistan-Afganistan sınırında da gerginlik var. Binlerce Afgan Çaman şehrine geçmek için orada yalvarıyorlar, kadınlar, çocuklar, ama Pakistan'da çok almak istemiyor galiba. Rusya Devlet Başkanlığı Şangay İşbirliği Örgütü İşleri Özel Temsilcisi Bahtiyar Hakimov açıklama yapmış. Demiş ki Şiö askeri bir bloğa dönüşmeyecek. Terörle mücadele temelli ve başka işbirlikleri, ortak tatbikatlar vesaire, ama bu böyle NATO gibi bir askeri blok olmayacak vurgusu yapmış. Dikkat çekici. Herkesin beklentisi biraz öyle olacağı. En son İran'da Şangay İşbirliği Örgütü'nün son geçen hafta Cuma günkü zirvede üyesi haline gelmişti. Amerikan Temsilciler Meclisi efendim 35 Rusya vatandaşını Magnitsky listesine almayı öngören bir yasa tasarısını görüşecekmiş. Dikkat çekici tarafı bu 35 kişi içerisinde Rusya Başbakanı Mishustin, Dmitri Peskov Kremlin sözcüsü, Sağlık Bakanı Murashko, Belediye Başkanı Moskova'nın Sergey Sobyanin, böyle isimler var. Hatta Sputnik'in de, Russia Today'in de genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan da var bunun içerisinde. Maşallah Amerikalılar böyle işler yapıyorlar, Amerikan Kongresi. Evet, şimdi bunun dışında tabii bir de iki NATO gemisi İtalya ve İspanya'ya ait Karadeniz'e girmiş durumdalar. Ukrayna bağlamında, Ukrayna ile tatbikatlar olduğunu belirtmek gerekiyor. BM Genel Kurulu'nda da AB Dış Politika Şefi Joseph Borrell, Sergey Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı ile ikili işler, Ukrayna meselelerini, Afganistan ve Libya'yı ele almışlar. Biraz saati karıştırmış galiba Borrell. Tam Japon mevkidaşıyla görüşecekken Lavrov araya girmeye çalışmış falan. Biraz böyle karmaşık şeyler çıkmış. Birazdan Almanya seçimlerini konuşacağız. Gazeteci yazar Osman Çutsa'yla birlikte. Merkel'in 16 yıllık başbakanlığı artık sona eriyor. Son dönemde işte bir kuş parkını ziyaret etmiş Rostock yakınlarında. Artık biraz rahatlamış durumda ama halefi Armin Laschet çok da iyi durumda gözükmüyor. Sosyal Demokrat Partili Maliye Bakanı Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ipi gösterecek gibi gözüküyor. Koalisyonu Sosyal Demokratlarla Hristiyan Demokratlar mı kurar yoksa Yeşiller? Annalena Baerbock da iyi gözüküyor da anketlerde. Göreceğiz, bunların biraz azalmış düşmüş, %16'da gözüküyor şu anda. Armin Laschet bu arada Hristiyan Demokrat aday, Merkel'in halefi. Kuzey Akım 2'ye destek vermiş, bu ekonomik bir proje demiş. Yeşiller iktidara gelirse projenin çöpe atılması olasılığı belirir diye bir takım söylentiler şimdiden var efendim. Avrupa'da, Doğu Avrupa'da bu arada bir göç tartışması var. Macaristan ve Çekya liderleri Viktor Orban'la Andrej Babis bir araya da geldiler. Avrupa Birliği'ne açıkça diyorlar ki bu Afganistan krizi yüzünden bize daha başka göçmen veremezsiniz, kabul etmiyoruz diyorlar. Bir de tabii Çekya'da seçimler var. 8-9 Ekim'de seçimler düzenlenecek. Seçim sürecine Avrupa Birliği müdahale nasıl eder diyorlar. Burada Avrupa Birliği'nin üyesi bu ülkeler. Tabii böyle bir ulusüstü de bir yapı, sancılı bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Özgür ve bağımsız bir ulusuz demiş Babis. Genel seçimlerle ilgili olarak bir AB fonlarını kişisel çıkar için kullandığı iddiaları vardı. Bununla ilgili konuşmuş ama buradan yasa dışı göçe daha çok ağırlık veriyorlar Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la birlikte. Babiş, Çekya lideri, yasa dışı göçün kesin çözümü demiş, Bulgaristan-Türkiye sınırına tel örgü çekmektir demiş. Tel örgü çekersek gelemezler demiş. Bir an önce bir Schengen alanı net olarak ortaya konulmalı. Bizim de Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan da aynı şekilde bunun parçası olmalı. Asla kabul etmeyeceğiz yasa dışı göçmenleri vurgusu yapmış. İspanya'da İspanya ile ilgili bir haber var. Eski Katalonya Özel Hükümeti Başkanı Puigdemont referandum 2017 tarihinde referandum düzenledikten sonra İspanya hükümeti tarafından aranmış. Belçika'ya kaçmış, Avrupa Parlamentosu'na üye seçilmişti, hapse de tıkılmıştı. Yani öyle özerk bölge, bağımsızlık falan öyle kolay kolay Avrupa'da düzenleyemiyor. Yok öyle bir şey zaten. Bunu örneği olarak Avrupa Birliği içerisinde gördük. İadesi talep edilmişti. Şimdi efendim Charles Puigdemont'u bir toplantı için gittiği İtalya'nın Sardinya adasında gözaltına almışlar. Çünkü İspanyol Yüksek Mahkemesi'nin tutuklama talebi var ortada. Böyle bir durum var. Hakkındaki karara itiraz etmişti tabii Avrupa Parlamentosu nezdinde ama böyle bir durum. Evet, şimdi bunun dışında bir de Orta Doğu'dan başlıklar var. Ürdün'ün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, BM Genel Kurulu toplantısı sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la bir araya gelmiş. Özellikle sınır güvenliğini konuşuyorlar. Dikkat çekici biçimde aslında Ürdün'de birkaç ay önce bir darbe girişimi sahnelenmişti Kral Abdullah'a karşı. Ondan beridir Ürdün'ün Suriye ile daha bir yakın durduğunu görüyoruz. Hem de tabii bir de Lübnan'ın enerji krizinin çözümü için Ürdün'den gerek Mısır'dan doğalgaz gerek Ürdün'den elektrik götürebilmek için Suriye'ye ihtiyaçları var. Nereden geçecek başka? Suriye krizinin çözüm çabalarını da değerlendirmişler efendim, onu da belirtelim. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde de 1 milyar dolarlık askeri yardım İsrail'e tabii ki onaylandı. Ayrı bir biçimde yapmışlar. Federal hükümetin geçici bütçesinin içine koymuşlardı ama olmadı, ayrı koydular. New York temsilcisi demokratların solunda diye görülen Alessandra Ocasio-Cortez oylamaya katılmış, çekimser kalma tavrı sergilemiş ama hayır da diyememiş, öyle söylemesine rağmen ağlamış efendim. Kendisi böyle demokratların içerisinde solcu olunamayacağını görüyor böyle vakalarla birlikte. İsrail'e tabii bu niye bu kadar para veriliyor? Çünkü en son Filistinlilerle çatışmada demir kubbenin zaafları ortaya çıkmıştı. Bu zaafların kapatılması için harcanmak üzere tahsis edilecekmiş ve İran'ın meşhur yeni turu bir türlü yapılamayan Viyana'da nükleer anlaşması, Trump yönetiminin tek taraflı 2018'de çekildiği nükleer anlaşma. İran Dışişleri Bakanı Abdullahian masaya çok yakın bir zamanda döneceğiz vurgusu yaptı ama Amerikalılar İran'ın nükleer masaya geri dönmek gibi bir isteğini göremiyoruz diye açıklama yapmışlar. Tabii yani şimdi Amerika çıktığı için anlaşmadan, sonra İran adımları attığı için bunu böyle sunmuyorlar da iyimser değillermiş, onu belirtelim. Suriye üzerinden Lübnan'a yakıt gitti demiştik. Yeniden kuşatmayı kıranlar olmuş. Bu arada tabii Amerika'nın 5. filosunun da böyle Lübnan açıklarına doğru gittiğine dair haberler var. Ne yapacaklarsa onu tam bilemiyoruz. Tunus'la ilgili haberler var. Kays Saied Cumhurbaşkanı Tunus'un İhvan destekli teknokrat hükümeti görevden almıştı kendisi. Yasama yürütme yetkilerini devraldı, yeni kararnamelere imza koymuş. Bu yüzden de biraz sendikaları da kızdırmış ve dört parti, Demokratik Akım, Afak Tunus, Cumhuriyetçi Parti ve Tekatül Partisi Tunus'ta Kays Saied'i yetkilerini genişleten kararlarıyla yanlış yaptığını ve kendisine karşı demokrasiyi korumak için kendisine karşı mücadele edeceklerini duyurmuş durumdalar efendim. Ve Latin Amerika'dan birkaç başlıkla tamamlayacağım. Brezilya'da evsiz işçiler hareketi Sao Paulo borsasını basmış efendim. Enteresan hakkında, hakikaten verdikleri rakamlar, Bolsonaro Brezilyası facia bir yer. Spekülasyon ve sosyal adaletsizlik, bu buranın sembolü bu Sao Paulo borsası diyorlar. İşlerin giderek güvencesiz hale geldiğini, şirketler kar ederken insanların açlıktan öldüklerini belirtmişler. 19 milyondan fazla insan açlık sınırının altında yaşıyor demişler efendim. Salgınla birlikte bankaların rekor karlar elde etmeye başladığını belirtmişler. 42 yeni milyarder ortaya çıkmış. Ne şahane. Türkiye'de de görüyoruz benzerlerini. Böyle neoliberal politikalar uygulayan hemen her ülkelerde bunlar görülüyor. Dolayısıyla pandemide de Brezilya'da 15 milyon insanın işsiz kaldığını belirterek basmışlar borsayı. Kolombiya'da 2016'daki Nafile Barış Fark örgütüyle, Marksist-Leninist Fark örgütüyle on binlerce mensup teslim olmuştu. Siyasete atılmaya çalıştılar ama Kolombiya sağı peşlerini hiç bırakmadı. Dolayısıyla da bunlardan ayrılanlar yeniden silahlı mücadeleye geri dönmüşler. Bir grup aralarında John Mechas takma adlı Amerikan üssüne, Amerikalı danışmanlar var orada. Resmen işgal etmiyorlar Kolombiya topraklarını ama danışman askerlerini gönderiyorlar. Onlara saldırılar düzenlediklerini belirtmişler. Evet, Latin Amerika'dan da böyle. Şimdi hiç kesmeden Almanya seçimlerini konuşmak üzere hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Osman Çutsay var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Osman Bey yayınımıza. Şimdi ben dünya gündemini aktarırken Almanya'dan da bir kısım elimdeki veriler itibariyle bahsettim. Tabii önemli bir seçim olacak pazar günü 26 Eylül'de Almanya'da. 16 sene Angela Merkel damgasını vurdu, hem Almanya'nın hem Avrupa Birliği'nin politikalarına damgasını vurdu ama artık bitiyor, ayrılıyor, siyaseti bırakıyor. Olaf Scholz, Sosyal Demokratların lideri, yıldızı parlayan isim gibi gözüküyor. Merkel de halef olarak kendisine Hristiyan Demokratlardan Armin Laschet'i seçmişti. Fakat işler Laschet için çok da iyi gibi gözükmüyor galiba. Bir belirsizlik var Almanya seçimlerinde. Öyle bir görünüm var dışarıdan izlenim olarak. Size bu belirsizliği sorarak işe başlayayım. Hiç de heyecan yokmuş gibi bir durum var Almanya'dan haberlere bakıldığı zaman. Neler oluyor Almanya seçimi öncesi?
Evet, hem bir belirsizlik var hem de çok açık, bu kadar renksiz bir seçim herhalde çok sık yaşamadı bu Almanya. İki ay içinde ama rüzgarın değiştiğine tanık olduk. Yani bundan iki ay önce Olaf Scholz'un şu andaki durumu söylemiş olsaydı bize hepimiz gülümserdik. Ama yani iki ay içinde Olaf Scholz bütün anketlerde öne geçti ve yapılan bütün anketlerde önde. Yani herhangi birkaç ankette değil, yani kamuoyu araştırmalarında değil. Bu ilginç bir durum. Birincisi bu. Yani belirsizlik 26 Eylül akşamı bitecek mi? Onu da kimse bilmiyor. Şu nedenle Armin Laschet biraz kendine güvenerek gelmişti bu işe. Çünkü geçen yıl bu zamanlarda Hristiyan Demokratların oy oranı %40'lardaydı. Bu salgında Merkel'in izlediği işte yatıştırıcı ve egemen politika nedeniyle. Fakat bir yıl sonra bakıyoruz yarı yarıya düşmüş durumda. Zaten son seçimlere göre de %12'lerde falan bir düşüş var. Şimdi mesele şu. Merkel'den sonra Merkel politikalarını kim sürdürecek? Dışarıdan bir siyasal gözlemci ya da gazeteci olarak bakarsanız şunu söylemeniz lazım. Yani Merkel, Angela Merkel aslında Hristiyan Demokrat Hareketi klasik ve sağ bir tanımla bakacak olursak Hristiyan Demokrat Hareketi sosyal demokratlaştırdı. Şimdi hani çok siyasette çok denir, taklidini seçerseniz aslına döner millet, siz taklidi olmayın yoksa insanlar, seçmenler aslını seçer diye. Şimdi acaba seçmen Merkel'den sonra, çünkü çok özel bir kadın, çok özel bir politikacıydı. Yani Almanya'nın, hani Almanya son dönemde şey diyorlar, utangaç hegemon. Avrupa'nın utangaç hegemonu, çünkü bir jeoekonomik güç sürklese ediyor bütün kıtayı. Ama bunun öne çıkarak yapmıyor. Merkel de böyle. Şimdi aynı kişiliği, aynı kimliği Olaf Scholz'ta da görüyoruz. Olaf Scholz, Alman Sosyal Demokrat Hareketi'nin, günümüzdeki Alman Sosyal Demokrat Hareketi'nin içinde açıkça sağda bir ismi. Bu da 10-15 yıl kadar önce, hatta benim hatırladığım kadarıyla Bad Godesberg programındaki, SPD'deki demokratik sosyalizm kavramının artık gerek olmadığını söyleyecek kadar, yani sosyalizmle arasına mesafe koymuş bir politikacı. Fakat iki ay içinde inanılmaz bir atılıma tanık olduk. Bunu nereye bunu bir şeylere bağlayabiliriz tabii. Olaf Scholz burada komik olan şu, 1998 yılında, çok kısaca değineyim, 1998 yılında Oscar Lafontaine, partinin sol ve bugün de hala sol politikacısı, sol partinin sol politikacısı, Gerhard Schröder'i, yani sağdan sağ sinyaller veren Gerhard Schröder'i öne çıkarmıştı ve onu başbakan yapmıştı. Sonra da kendisi ayrılmıştı. Şimdi benzer bir şeyi Oscar Lafontaine kadar solcu olduklarını söyleyemeyeceğimiz iki isim Norbert Walter Borjans ve Saskia Esken geçen yıl Olaf Scholz'u tırnak içinde rezil ederek partinin başkanlığına geldiler. Olaf Scholz da adaydı, olamadı. Şimdi ama onu başbakan adayı olarak gösterdiler. Yani partinin içinde sol sinyal verenler sağ sinyal veren bir şahsı başbakanlığa aday gösteriyorlar. Evet ve şu anda görülüyor. 98'de başarılıydı. Belki bugün de başarılı olacak. Böyle bir politik oyun var sahnede. Ama Olaf Scholz'un da hakkını yemeyelim. Çünkü bazı şeyleri hakikaten iyi biliyor ve klasik iyi bir sağ politikacı. Gelir gelmez 3 tane şey söyledi. Ben dedi şeyi askeri ücreti yükselteceğim. 10-12 milyon insanın gelirini yani ücretine zam yapacağı vaadiyle geldi. 2 ay içinde. 2 ay önce %14'lerdeydi. Sonra dedi ben bu kiralar şu anda büyük bir sorun Almanya'da. Evet. Bu kiraları dedi bu sorunu çözeceğiz ve ödenebilir kiralar politikası izleyeceğiz dedi. 22 milyon emekli var Almanya'da. Bunların 16 milyonu 1000 eurodan az para maaş alıyor ayda. Bu bir yoksulluk. Ve Almanya'da zaten %20'lere varan, %15'in üzerinde bir yoksulluk eşiği var. İnsanlar çok büyük bir rakam bu. Yani her evet. kişiden biri yoksulluk eşiğinde, böyle zengin bir ülkede. Ve bir de işte şeyi de söyledi en son. Dün akşam da televizyonda son kez 7 parti bir araya çıktı ve dedi ki ben dedi çok geliri olandan, yani 200 yıllık 200 bin avrodan fazla geliri olandan yüksek vergi alacağım kardeşim dedi. Bu basit, son derece basit politikayla da programıyla da galiba kitlelerde bir ya olacaksa bu olsun. Ülkelerde evet. hayır görmedik izlenimi yarattı.
Peki sürpriz çıkar mı? Yani koalisyon, şimdi bir de koalisyon var. Lasset'le mi koalisyon yapacak yoksa Yeşillerle? Yeşillerde de bir düşüş var. Tek başına iktidar sürprizi yapabilir mi sosyal demokratlar?
Sosyal demokratların tek başına iktidar olmaları mümkün değil. Şu anda zaten Alman siyasetinde Alman siyasetinde köklü bir dönüşüm var. Yani son 40 yıl içinde 7 parti şu anda parlamentoya girebilecek. Bundan 40 yıl önce yani 1980 yılında 2,5 parti vardı. Yani bu bambaşka bir durum. Evet. Fakat tabii koalisyonlar söz konusu. Şimdi koalisyonlarda da aşağı yukarı 4-5 tane koalisyon olasılığı ve olanağı var. Yeşillerle yapacağı kesin. Çünkü bunu ilan etti. Ama büyük koalisyon dediğimiz Hristiyan demokratlarla sosyal demokratlar buna biz girmeyeceğiz dedi. Girmesine de gerek yok. Yani zaten anketler de onu göstermiyor. Ama liberal Hür Demokrat Parti, Genscher'in işte bugünkü Hans-Dietrich Genscher'in bugünkü torunları, onlar bir sıçrama gösterdiler. Liberal, tipik liberal, neoliberal tezlerle geliyorlar ama %12'lerdeler. Muhtemelen Hristiyan Demokratlardan oraya doğru kayıyor oylar. Onlarla bir şeyler yapabilir mi? Sol parti gündemde. Sol partiyi epey bir sarstılar. Sol parti de bizim izlediğimiz, gözlediğimiz kadarıyla işte NATO konusunda, işte dış ülkeleri asker gönderme konusunda da hani geri adım atmaya hazırız. Bu işler hemen olmayacağını, bu işlerin hemen böyle bir günde bir iktidarla olmayacağını da biliyoruz mealinde mesajları son günlere sıkıştırdılar. Sol partiyle bir sol koalisyon söz konusu olabilir. Bir FDP ile, yani Hür Demokratlarla, bir Yeşillerin her zaman ama her durumda Yeşillerin olduğu bir koalisyon. FDP, evet. Sosyal Demokratlar
eklenebilir. Anladım. Diğerlerinde eklenme olasılığı var.
Evet, yani bu ilginç bir noktadayız ama yani bunların hepsi bir belirsizlik içeriyor. Çünkü şu anda Forza'nın dökümü var önümde. O biraz önce yayımladı. Yani SPD'nin %25'lik bir şansı var. CDU'nun %22'lik, yani Hristiyan Demokratların, Yeşillerin %17'de olduğunu görüyoruz. Şimdi bu ama %2,5'luk bir sapma oranı söz konusu. Yani CDU %19'a da inebilir. Fakat her durumda CDU'nun, yani Armin Laschet'in hükümetin, yani başbakanlığı alamayacağı belli olursa 26 Eylül akşamı, daha o akşam Hristiyan Demokrat cephede büyük bir patlama yaşanacak. O kesin. Çünkü kavgalar şu anda herkes yumruğunu cebinde sıkılı bir biçimde dolaşıyor. Buradan bir hezimet çıkarsa Alman siyasetinde çok önemli değişiklikler olur. Bu her durumda Türkiye'yi etkiler.
Evet, şimdi Türkiye'ye getirecektim ben de işi. Şimdi Armin Laschet son derece Türkiye'ye yakın bir siyasetçi olarak şimdiye kadar mesajlar öyle yansıdı. Ama Scholz'un da zannedersem öyle bir potansiyeli var. Almanya seçimleri sonuçları sizin de projeksiyonunu yaptığınız şekliyle Türkiye'yi nasıl etkiler? Onu sorayım ben de.
Yani Merkel politikalarının Armin Laschet ve Olaf Scholz tarafından takip edileceğini söyleyebiliriz. Yani şu anda görünen o. Yeşillerin tabii Türkiye'deki rejime bu ikisinden çok daha sert ifadelerle açıkça karşı olduğunu belirtmesi. Yani buradaki Türkiye kökenli seçmeni de farklı düşünmeye yol itiyor. Ama mesele şu. Yani Türkiye ekonomisi Alman ekonomisinin bir parçası ve dış dünyada Türkiye'nin en önemli dış rabıta merkezi Almanya. Türk ekonomisi Alman ekonomisinin getirileriyle ve gönderdikleriyle ayakta durabilen bir ekonomi. Şimdi bunları bir kenarda tutarsak o zaman şeye geliyoruz. Jeoekonomik bir güç olarak Almanya'daki her türlü iktidar değişimi, her türlü ekonomik değişim Türkiye'yi, Ankara'yı çok ciddi bir biçimde etkiler. Ama ne Olaf Scholz ne de Armin Laschet, hatta Sol Parti ve Yeşiller de bu seçim kampanyası döneminde Türkiye'yi pek fazla konu etmediler. Onu da söyleyeyim.
Evet. Neden etmediler? Programlarında pek, yani zaten artık bir Avrupa Birliği üyeliği falan öyle bir mefhum kalmadı anladığım kadarıyla. Daha evet, böyle özel ilişki gibi bir şeye kendiliğinden de dökülüyor gibi. Hatta Erdoğan yönetiminin de son dönemde çok sitemleri oldu bu NATO zirvesi vesaire vesilesiyle. Ama artık öyle bir şey tartışılmıyor anladığım kadarıyla Türkiye. Yani sadece bir ekonomik ilişkiler, işte Türk asıllılar falan var. Ne dersiniz?
Burada zımni bir uzlaşma sağlanmış görünüyor. Yani şöyle, Türkiye'nin nüfusu, şunu açıkça bilelim artık, İngiltere'de gitti. Türkiye'nin nüfusu şu anda gayri resmi rakamlara göre işte göçmenleriyle birlikte 90 milyona geliyor. Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesi 83 milyon, 82-83 milyonla Almanya. Şimdi Almanya kendisinden çok daha büyük ve bir sürü sakıncayı içeren böyle bir ve Türkiye her zaman büyük bir güç. Yani sadece küçük bir hurma devleti ya da muz devleti falan, bu değil. Bir potansiyeli vardır Türkiye'nin her zaman. Bunu almayacaklarını açıkça Avrupa belirtti. Türkiye de buna, yani Türkiye'nin yönetenleri de buna artık, muhalefettekileri de dahil, girmiyorlar bu topa. Türkiye, Avrupa şu haliyle değil. Ama biraz önce sizin dediğiniz gibi imtiyazlı bir ilişki, yakın ilişki kurulabilir. Yani bu belki mümkündür. Ama mesele o değil. Yani ne olacak? Yani nereye gidecek? Çünkü Türkiye'deki her gelişme de burayı ilgilendiriyor. Bakın şu anda Almanya'da 3 milyon 100 binden fazla Türkiye kökenli insan yaşıyor. Yani bu Türkçe konuşan insan demek. Ben bunlara Türkçeliler diyorum. Ama yani bunları ne yapacaksınız? Bunlar Türkiye'de yaprak kımıldasa buraya yansıyor. Ve burada yaprak kımıldasa da Türkiye'ye yansıyor. Yani bu ilişkilerin yakınlığı da Berlin'i rahatsız ediyor. Bu kadar yakın olmalısını istemiyorlar bu iki toplumsal birimin ya da siyasi birimin. Dolayısıyla neresinden bakıl çok zor, yönetilmesi zor, yönetimi zor. Olaf Scholz'la bizim yeni postada yaptığımız özel bir görüşme vardı. Biz de şeye bakarız. Yani Avrupa Birliği'nin kuralları var. Türkiye'dedir top dedi. Ama onun anlamı şuydu. Çünkü Olaf Scholz tipik bir Merkel politikacısı. Yani bana kalırsa Merkel'in gerçek prensi. Ve onun gibi yapıyor. Söylemiyor. Daha doğrusu da şöyle. utangaç hegemonun ya da dikkatli hegemonun rolünü oynuyor. Söylemiyor bazı şeyleri, söylemiyordu ama söylemek istediği anladık biz onun satır aralarından. Yani bunun üzerine fazla gitmeye gerek yok. Bu kapı büyük ölçüde kapandı. Bu nedenle sürtüşmeye de gerek yok. Yani biz aralarımızda bir ilişki kurarız. Öyle üyelikti, başka bir şey. Armin Laschet'in de bunu almayacağını biliyorduk. Ama ben Armin Laschet kadar, saptamanız başlangıçta doğru, dışarıdan ve Anglo-Sakson dünyasındaki gelişmelere bakarak da sanıyorum böyle bir izlenim edindiniz. Doğru bir izlenim o. Aralarında büyük bir fark yok. Ve Türkiye içinde büyük ölçüde, Ankara içinde, Brüksel, Berlin içinde bu üyelik meselesi büyük ölçüde kenarda.
Artık bitmiş durumda. Peki.
Evet, buradan...
Evet. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Göreceğiz pazartesi günü nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu. Daha sonra da yine değerlendirmenizi, yorumlarınızı da almak isteriz. Çok teşekkürler.
İyi günler, Osman, iyi yayınlar. Teşekkürler.
Evet efendim, Almanya'ya bağlandık. Orada özellikle Yeni Posta ya da belirtelim Almanya siyasetini izlemek için takip ederseniz ben de izlemeye çalışıyorum onlar üzerinden. Kendisinde katkısı var Yeni Posta'ya. Almanya'da Almanya merkezi gazeteci yazar Osman Çusay'la konuştuk ve seçimlerin değerlendirmesini aldık. Bugün haftayı bir Almanca şarkıyla kapatıyoruz. O yüzden bakıyorum Almanca daha da zor okuduğum için isimleri bilmiyorum Almanca. Lieblingsmensch efendim. Pazartesi günü Eksen'de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. Yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau? Pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt. Darf's erfahren, aber dir vertraue ich's an, weil du's sicher aufbewahrst. Meine Area 51, manchmal drehen wir uns im Kreis. Aus einer Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als 5 Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah. Mach ich dir was vor, fällst dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wiegt der Alltag schwer. Sind wir zu zweit, scheint alles so leicht. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit, du und ich, so jung auf diesem alten Polaroid-Bild. Das letzte Mal, als wir uns sahen, ist viel zu lang her. Doch jetzt lachen wir, als wenn du nie weg gewesen wärst. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.